Ayrım 52.
General anlattığı öykünün sarhoşluğu içinde bu dikkatsizliği gözden kaçırmadı. Ah prens diye bağırdı. Böyle olmuşsa ne demek? Olmuştu. Hem de fazlasıyla. Bunlar sıradan bir takım siyasal olaylar. Asıl ben o adamın gizlice döktüğü gözyaşlarının, acı acı inlemelerinin tanığıyım. Bunları benden başka gören kimse yok. Zaten sonraları gözyaşları da kesildi. Arada bir inliyordu o kadar. Yüzü de gitgide kararıyordu. Sonsuzluk sanki daha o zaman kara kandilinin gölgesini düşürmüştü yüzüne. Bazı geceler baş başa kalır sessizce otururduk. Bitişik odadan Arap Rusta'nın horlamaları gelirdi. Bu adamda öyle bir uyku vardı ki top atsan uyanmazdı. Napolyon onun için bana ve sülaleme son derece sadıktır derdi. Bir gün son derece üzgün, gözlerimin yaşlı olduğunu görerek "Bana acıyorsun küçük," dedi. "Zaten bana acıyacak bir sen varsın. Bir de başka bir çocuk, oğlum. Geroi de Rom." Dipnot, Roma kralı, Napolyon'un oğluna verilen unvan. "Geri kalan herkes benden nefret ediyor. Kardeşlerim bile başıma bir felaket gelir gelmez beni satacaklar." Hıçkırıklarla ağlamaya başladım. O da dayanamadı. Birbirimize sarılarak ağlaştık. Gözyaşlarımız birbirine karıştı. "Yazınız İmparatoriçe Josephine'e yazınız," diye mırıldandım. Napolyon titredi. Beni seven üçüncü kalbi de hatırlattın bana. "Teşekkür ederim dostum," dedi. Hemen oturarak Josephine'e mektup yazdı. Ertesi gün Konstans'la yolladı. "Çok iyi yapmışsınız. Kötü düşünceleri arasında onu iyi bir duyguya yöneltmişsiniz." "Tam öyle prens. Bunu ne güzel, ne kadar yürekten açıklıyorsunuz." Generalin gözleri yaşarmıştı. "Evet prens, son derece dokunaklı bir sahneydi bu. Hem biliyor musunuz, az kalsın ben de onun peşinden Paris'e gidiyordum. O dayanılmaz tutsaklık günlerinde de ona arkadaşlık edecektim. Ama ne gezer, yollarımız ayrıldı. O cehennem acılarını çekmeye tutsaklar adasına gitti. Belki de orada, Moskova'dan ayrılırken, gözyaşlarını tutamayarak ona sarılan çocuğu hatırlamıştır. Beni de askeri liseye gönderdiler. Sıkı talimler, arkadaş kalabalıkları. Ne yazık ki yıkıldı her şey. Geri çekilme günü bana, seni annenden ayırmak istemediğim için yanımda götürmüyorum demişti. Ama senin için bir şeyler yapmak istedim. Atına binmek üzereydi. Son derece kederli olduğu için korka korka, "Kardeşimin albümüne anı olarak bir şey yazar mısınız?" diye sordum. Döndü, albümü alarak kalem istedi. "Kardeşin kaç yaşında?" diye sordu. 3 yaşında dedim. "Petit fille à l'ours," dipnot, "öyleyse küçük bir kız," dedi. Albüme şunları yazdı. "Nementes jamais Napoléon votre ami sincere," dipnot, "asla yalan söylemeyiniz, içten dostunuz Napolyon." Görüyor musunuz prens, öyle bir anda ne düşünce. Evet, çok ilgi çekici doğrusu. O kağıt altından bir çerçeve içinde kardeşimin salonunun en görülecek yerinde. Kardeşim ölene dek asılı durmuştur. Kardeşim doğururken öldü. Yazının şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Ama aman tanrım, saat 2 olmuş. Prens, sizi ne kadar alıkoymuşum, bağışlanır gibi değil. General sandalyeden kalktı. Aman efendim diye mırıldandı prens. Anlattıklarınız çok ilginçti. Çok yararlandım. Size gerçekten teşekkür ederim. General prensin elini yeniden acıtana kadar sıktı. Sanki birdenbire kendine gelmişti. Ani bir düşünceyle parlayan gözlerle ona bakarak, "O kadar iyi, o kadar duygulusunuz ki bazen size acıyorum prens. Tanrı sizi korusun. Hayatınız aşkla dolu olsun. Benimki ise bitti. Bağışlayın beni, bağışlayın." General yüzünü elleriyle kapayarak hızla çıktı. İhtiyarın bir başarı sarhoşluğu içinde olduğu belliydi. Heyecanının içtenliğinden kuşku duyulamazdı. Prens onun tutkuya varan yalancılığını, ama yalanıyla mest olunca da kendisine inanılmadığı kuşkusuna kapılan yalancılar sınıfından olduğunu biliyordu. İhtiyar kendine gelince aşırı bir utanma duygusuna kapılacaktı. Prensin kendisine gereğinden çok acımasına kırılarak üzüntüye kapılacaktı. Prens onu bu kadar coşturmakla kötü mü yaptım acaba diye düşündü. Sonra kendini tutamayarak kahkahayı bastı. Böylece birkaç dakika kadar güldü. Sonra da bu hafifliği yüzünden kendi kendini azarladı. Ama generale içten acıdığını hatırlayınca kendi kendini azarlamakta pek de haklı olmadığını düşündü. Prens'in düşündükleri doğru çıktı. Hemen o akşam tuhaf, kısa ama kesin bir mektup aldı. General ondan da ölene dek ayrıldığını, ona saygı besleyip şükran duymakla birlikte, zaten mutsuz bir insanın haysiyetini yaralayan acıma gösterileri ondan gelse bile asla kabul edemeyeceğini bildiriyordu. İhtiyarın Nina Alexandrovna'nın yanına yerleştiğini duyunca prensin içi biraz rahat etti. Ancak biz generalin Lizaveta Prokofievna'larda da bazı densizlikler yaptığını biliyoruz. Bu konuda fazlaca ayrıntıya dalacak değiliz. Bu konuşmada general Lizaveta Prokofievna'yı iyice öfkelendirmiş, Ganya hakkında yaptığı acı imalarla gözünü korkutmuştu. Sonuç olarak pek rezilce kapı dışarı edildi. Böyle bir gün geçirdikten sonra da iyice aklını oynattı, neredeyse çıldırmış bir halde sokağa fırladı. Kolya hala işin aslını anlayamıyor, zor kullanmak istiyordu. Gidecek neremiz var general, söylesenize. Prense gitmek istemiyorsunuz, Lebedev'le kavgalısınız. Ne sizde ne bende metelik var, sokağın ortasında apıştık kaldık. Şununla bununla kapışmaktansa apışıp kalmak daha iyi. Bu sözcük oyunuyla bizim subay arkadaşları epey güldürmüştüm. 44 müydü? Evet, 844'teydi. İnsanın aklından çıkıyor. Nerede gençliğim? Hani o tazelik? Kimden de bu kolya? Gogol'un ölü canlarından baba. Ölü canlar. Ya, evet ölü. Beni toprağa verdikten sonra mezarıma burada bir ölü yatıyor diye yazarsın. Rezalet beni kovalıyor. Bu kimdendi kolya? Bilmiyorum baba. Yeropegov yokmuş. Yeroşko, Yeropegov. General sokağın ortasında durdu, kendinden geçerek haykırmaya başladı. Bu da oğlum, öz evladım benim. 11 ay bana kardeşlik eden Yeropegov için, onun yüzünden düelloya bile yüzbaşımız Prens Vogoretski bir içki aleminde Grisha, sen şu aziz Anna nişanını nasıl almıştın anlatsana demişti. Bizimki yurdumun topraklarında yanıtını verdi. Bravo Grisha diye haykırdım. Duello da bu yüzden çıktı. Sonra evlendi. Maria Petrovna Sutugina ile evlendi. Savaşta can verdi. Kurşun göğsümde taşıdığım istavroza çarptıktan sonra ona sekti, alnından vuruldu. Zavallıcık, dünyada unutamam diye bağırarak olduğu yere yıkıldı. Ben şerefimle hizmet ettim kolya. Bütün soyluluğumla hizmet ettim ben. Ama rezalet. Rezalet beni kovalıyor. Nina ile sen mezarıma gelirsiniz. Zavallı Nina. Eskiden ona hep böyle derdim. Çok önceden, daha ilk günlerinde bizde... O da bundan pek hoşlanırdı. Nina, Nina, neler yaptım ben sana? Cefakar insan. Neden beni sevebiliyorsun? Kolya, annende melek ruhu vardır. İşittin mi? Melek ruhu. Biliyorum baba. Babacığım, hadi eve, annemin yanına dönelim. Demin peşimizden koşuyordu. Niye duruyorsunuz böyle? Anlamıyor musunuz? Hem ne diye anlıyorsunuz? Kolya ağlıyor, babasının ellerini öpüyordu. Baba, sen benim ellerimi öpüyorsun. Benim ellerimi. Tabii, şaşacak ne var bunda? Ama sizin gibi koskoca bir general sokak ortasında gözyaşı döker mi? Hadi gidelim. Sevgili yavrum, rezil. Evet, rezil bir ihtiyara. Babana saygını eksik etmediğin için Tanrı kutsasın seni. Sana da senin gibi böyle bir oğul versin. Leroy de Rome. Dipnot. Lanet ediyorum bu eve. Ah, lanet. Kolya birdenbire öfkelendi. Ne oluyorsunuz Tanrı aşkına? Neden eve dönmek istemiyorsunuz şimdi? Çıldırdınız mı yoksa? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım sana. Bağırma, duyacaklar. Leroy de Rome. Ah, içim daralıyor, bunalıyorum ben. Dadım, mezarın nerede? Bunu kim söylemişti Kolya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi hemen eve gidelim. Gerekirse pataklarım ben o Ganya'yı. Yine nereye gidiyorsunuz? General onu yakındaki bir evin merdivenlerine doğru çekiyordu. Nereye gidiyorsunuz? Yabancı bir ev bu. General merdivenin basamağına oturdu. Kolyayı elinden tutarak kendine doğru çekti. Eğil bana doğru. Sana bir şey söyleyeceğim. Rezalet. Eğil. Kulağına söyleyeceğim. Kulağına. Neyiniz var baba? Kolya dehşetli korktuğu halde başını uzattı. General Leroy de Rome diye fısıldadı. Bunu da nereden tutturdunuz? Neymiş bu? General oğlunun omzuna büsbütün asılarak ben sana her şeyi diye yeniden fısıldadı. İstiyorum Maria Petrovna Su. Kolya silkindi. Generali omuzlarından yakaladı. Ona aklını kaybetmiş gibi bakıyordu. İhtiyar adam kızardı. Dudakları morardı. Yüzü ince ince titreşiyordu. Birden eğildi. Ağır ağır Kolya'nın kollarına düşmeye başladı. Kolya neden sonra sorunu anlayarak bütün mahalleyi çınlatan bir sesle "Babam felç oldu!" diye bağırdı. 5. Doğrusunu söylemek gerekirse Varvara Ardalyonovna ağabeyine Prensle Aglaya Yapanchina'nın evlenme haberlerini verirken işi biraz büyütmüştü. Zeki bir kadın olduğu için yakın zamanda meydana gelebilecek olayları da gerçekmiş gibi sözlerine ekliyordu. Ya da gerçekte kendisi de inanmadığı halde hayallerinin önüne alamadığı için gerçekten çok sevdiği kardeşini biraz daha zehirlemenin zevkine karşı koyamamıştı. Aslında yapan Çinlerin kızlarından yakın arkadaşları da olsa bu kadar açık ve kesin bilgiler almış olamazdı. Çünkü onlar bazı dokundurmalar, üstü kapalı, karmaşık sözlerle konuşmaktan hiçbir zaman öteye gitmemişlerdi. Hatta Aglaya'nın ablalarının Varvara Ardalyonovna'dan bir şeyler kapmak için kasten gevezelik ettikleri bile söylenebilirdi. Belki onlar da çocukluk arkadaşlarına biraz takılmak gibi kadınca bir zevkten kendilerini yoksun bırakmak istememişlerdi. Çünkü bu süre içinde Varvara'nın gerçek niyetlerini sezmiş olabilecekleri düşünülemezdi. Öte yandan prens söyleyecek bir şey kalmadığı, durumunda hiçbir değişiklik olmadığı konusunda Lebedev'i inandırmaya çalışıyordu. Bu davranışında belki yerden göğe haklıydı, belki de yanılıyordu. Kısacası herkeste garip bir durum vardı. Ortada olan bir şey görünmediği halde herkes sanki çok şeyler olup bitiyormuş gibi bir havanın etkisindeydi. Varvara Ardalyonovna bunu kadınlara özgü bir içgüdüyle anlamıştı. Aglaya'nın geleceğiyle ilgili yakında kararlar alınacağı konusunda Yapanchin ailesi düşünceler içindeydi. Aglaya'nın önemli olaylar arifesinde olduğu konusunda ailenin bütün üyeleri ortaklaşa hareket edemiyorlardı. Bunun nedenlerini burada sıralamak güç olacak. Ancak herkes bu düşünceye vardıktan sonradır ki sorunun öteden beri böyle bir yola girdiğinin fark edildiğine karar verdiler. Durum zavallı şövalye olayından beri belki daha da önce aydınlığa kavuşmuştu ama o sıralar böyle bir anlamsızlığa akıllarının yatmadığı konusunda hepsi birleşiyordu. Her şeyi ilk olarak tahmin eden ve açığa çıkaran yine Lizaveta Prokofyevna'ydı. Ama prensle ilgili yüreğini sızlatan bu düşünce aslında onun hiç hoşuna gitmiyordu. Kafasına bir türlü sığdıramadığı bu konuda herhangi bir karara varmak ise zavallı Lizaveta Prokofyevna'nın elinden gelmiyordu. Çözümlenmesi güç olan çeşit çeşit konu vardı. Prens iyi miydi, değil miydi? İyi değilse, ki bu %100'dü, neden değildi? Yok iyiyse, bu da mümkündü, niçin iyiydi? Aile reisi Ivan Fedorovich başlangıçta son derece şaşırmıştı. Ama sonradan, "Vallahi bana da bu iş böyle görünüyordu. Zaman zaman seziyordum ben bunu," demeye başladı. Ancak sayın eşinin tehdit dolu bakışları karşısında hemen susuverdi. Sabah susan Ivan Fedorovich akşam karısıyla baş başa kalarak yeniden bu konuya dönmek zorunda kalınca birkaç parlak düşünce daha öne sürdü. Aslında neymiş? Sessizlik. Doğruysa kuşkusuz garip bir durum bu. Aksini savunmuyorum. Ancak yine sessizlik. Öte yandan aslına bakılırsa prens gerçekten mükemmel bir delikanlı ve eninde sonunda ailemizin adını taşıyor. Bu durum kibar çevrede unutulmaya yüz tutan ailemizin adına bir saygınlık kazandıracak. Bu bakımdan ele alınırsa, yani çünkü kibar çevre ne de olsa yine kibar çevredir. Sonra prens bir yandan da servet sahibi ve şey de var, uzun bir sessizlik, tam anlamıyla bozulma. Lizaveta Prokofyevna'nın şaşkınlığı kocasını dinledikten sonra bir kat daha arttı. Ona göre bu olanlar bağışlanamaz, cinayet sayılacak bir densizlik, anlamsız, ahmakça bir fanteziydi. Her şeyden önce bu prens bozuntusu, hastalıklı bir budala, kibar çevreyi tanımayan, bu ortamda hiçbir yeri olamayacak bir ahmaktı. Kime gösterilebilir, kimin yanına çıkarılabilirdi? Hiçbir yerde iyi kabul göremeyecek, düpedüz sıradan bir insandı. Hem de Belokonskaya ne derdi? Sonra Aglaya için düşündüğümüz koca bu muydu? Bu son kanıt hepsinden ağır basıyordu. Bu düşünce Lizaveta Prokofievna'nın içini titretiyor, gözyaşlarını tutamıyordu. Bir yandan da içinden bir ses, "Peki ama prens niçin istediğiniz kimse olmasın?" diye fısıldıyordu. Kadıncağıza en çok üzüntü veren, içinden gelen bu karşı koyucu sesti. Prens hakkındaki düşünce her nedense Aglaya'nın ablalarının hoşuna gitmiş, hatta bunu hiç yadırgamamışlardı. Bu işin savunmasını üzerlerine alabilecekleri halde susmayı tercih ettiler. Çünkü yapan Çinlerde böyle takıntılı aile işlerinde Lizaveta Prokofievna'nın karşı koymaları ne kadar bol ve şiddetli olursa onun bu işe o ölçüde yatkın saymak alışkanlık haline gelmişti. Gene de annesinin baş danışmanı sayılan Aleksandra Ivanovna'nın büsbütün susması olanaksızdı. Lizaveta Prokofievna onu sık sık yanına çağırarak "Nasıl oldu bu? Neden hiç kimse farkına varmadı?" gibi soruları eksik etmiyordu. Niçin o zaman söylememişlerdi? Şu pis zavallı şövalye de neydi? Niçin yalnız o herkesi düşünmek, her şeyin farkına varmak zorundaydı da çevresi yalnız sinek avlamakla meşguldü? Aleksandra Ivanovna baştan son derece ölçülü konuştu. Babasının düşüncelerinden yana olduğunu söyledi. Babası gibi o da yapan Çinlerin kızlarından birine koca olarak Prens Mışkin'in seçilmesinin kibar çevrede son derece uygun karşılanacağı kanısındaydı. Aleksandra Ivanovna hararetlenerek ayrıca prensin ne önceden ne de şimdi bir ahmak sayılabileceğini söyledi. Mevkiine gelince birkaç yıl sonra Rusya'da hatırı sayılır bir adamın durumunun eskisi gibi zorunlu memurluk görevindeki başarısına mı yoksa daha başka noktalara mı bağlı olacağını Tanrı'nın bilebileceğini ekledi. Annesi hemen Aleksandra'nın inançsız bir kız olduğu, bütün bunların şu yere batası kadınlık sorunundan çıktığı karşılığını verdi. Bu konuşmadan yarım saat sonra da kente, oradan da bir rastlantı sonucu Petersburg'da bulunan ama yakında ayrılacak olan Belokonskaya'yı bulmak üzere Kameni Ostrov'a gitti. Belokonskaya Aglaya'nın vaftiz anasıydı. Koca karı Lizaveta Prokofievna'nın derin bir üzüntü içinde anlattıklarını, şaşkına dönmüş bir ananın gözyaşlarından hiç de etkilenmeden sonuna kadar dinledi. Bu aşırı derecede baskıcı kadın zaman zaman onu alaycı bir ifadeyle süzmekten de kendini alamıyordu. Belokonskaya 35 yıllık arkadaşlıklarına karşın Lizaveta Prokofievna ile eşitliği bir türlü kabul edemiyor, onu hala kendi kanadı altında saydığı için general karısının dik başlı kişiliğini bir türlü hazmedemiyordu. Bir aralık her zamanki gibi fazla telaşlı davranılarak pirenin deve yapıldığını, çok dikkatle dinlediği halde üstünde önemli durulacak bir konu görünmediğini söyledi. Fikrince biraz daha sabırlı davranarak beklemek daha yerinde olacaktı. Ayrıca prens hasta, biraz tuhaf ama güvenilir bir gençti. Yalnız açıktan açığa metres tutması hoş karşılanabilecek bir hareket değildi. Lizaveta Prokofievna, Belokonskaya'nın koruduğu Yevgeni Pavlovich'in uğradığı başarısızlıktan ötürü kırgın olduğunu anladı. Eve Pavlovska gidişinden sonra daha kızgın bir tavırla döndü. Gelir gelmez delirdiklerini, onlardan başka hiç kimsenin ortada fol yok yumurta yokken böyle telaşa kapılmayacağını söyleyip önüne geleni payladı. Ne oluyor hepinize? Ben gözümü dört açtığım halde henüz ortada kuşkulanacak bir durum görmüyorum, diyordu. Hep bu Ivan Fedorovich'in başının altından çıkıyor. Pireyi deve yapar hemen. Buna göre sessizlik içinde soğukkanlılıkla beklemekten başka çare kalmıyordu. Ama ne yazık ki bu sessiz durum 10 dakikadan fazla sürmedi. Anneleri Kameni Ostrov'da iken evde geçenler üzerinde kızların verdiği bilgi, kadıncağızı yeniden barut fıçısına oturttu. Lizaveta Prokofievna'nın Belokonskaya'yı ziyareti, prensin saat 9 sanarak gecenin 12'sinden sonra gelişinin ertesi sabahına rastlıyordu. İki kız kardeş ilkin annelerinin sorularını, o yokken evde galiba hiçbir şey olmadığı yolunda yanıtladıkları halde, sonradan bülbül gibi konuşarak şunları anlattılar. Annelerinin gidişinden sonra prens gelmiş, Aglaya'ya yarım saat kadar yanına çıkmamıştı. Sonradan çıkıp prense satranç oynamalarını önermiş, prens satrançta acemi olduğu için Aglaya onu çabucak yenmiş. Neşelenerek prensi alaya almış, adamcağız utancından renkten renge giriyormuş. Sonra iskambille ahmak oyunu oynamalarını önermiş, prens bu oyunda pek usta olduğu için durum tersine dönmüş. Aglaya mızıkçılık edip kağıt çaldığı halde prens üst üste yeniyormuş onu. Aglaya hırsından kendinden geçerek prense öyle alaycı ve kötü sözler söylemiş ki adamcağız artık gülemez olmuş. Sonunda Aglaya bütün bu olanlardan sonra gece yarıları gelmesinin pek yakışık almadığını, bir daha onun bulunduğu odaya adım atmayacağını söyleyince prens de renk atmıştı. Aglaya kapıyı çarparak çıkmış, prens o kadar avutmaya çalıştıkları halde cenaze alayındaymış gibi bir yüzle kalkıp gitmiş. Gidişinden bir çeyrek saat sonra Aglaya yukarıdan öyle bir telaşla inmiş ki gözlerini kurulayacak zaman bile bulamamış. Kolyanın o sırada getirdiği bir kirpi yüzündenmiş bu aşağı iniş. Hepsi kirpinin çevresinde toplanmışlar. Kolya bunun kendisine değil, elinde bir balta olduğu için içeri girmeye utanan arkadaşı Kostya Lebedev'e ait olduğunu söylemiş. Kirpi ile baltayı az önce yolda karşılaştıkları köylüden satın almışlar. Balta işe yarar bir şey olduğu için 50 kopeye versin diye köylüyü hayli sıkıştırmışlar. Aglaya durup dururken kolyeyi, kirpiyi kendisine satması için razı etmeye çalışmış. O kadar üstelemiş ki kolyeye canım bile demiş. Sonunda çocukcağız dayanamamış. Kostya Lebedev'i çağırmış. Öteki utana sıkıla elinde bir baltayla gelmiş. Anlaşıldığına göre kirpi onların değil, Petrov adında bir başka çocuğunmuş. Petrov onlara parayı bir arkadaşlarından Şulaser'in tarih kitabını satın almaları için vermiş. Onlar da kitap yerine dayanamayarak kirpiyi satın almışlar. Bu yüzden kirpi de balta da Şulaser tarihinin alınacağı üçüncü çocuğunmuş. Ama Aglaya o kadar üstelemiş ki sonunda çocuklar razı olup kirpiyi ona satmışlar. Aglaya kirpiyi alır almaz kolyanın yardımıyla bir sepete yerleştirip üstünü bir peşkirle örtmüş, çocuktan bunu derin saygısının simgesi olarak hiçbir yere uğramadan prense iletmesini rica etmiş.